Çınaraltı.
Merhaba değerli dinleyiciler. TGRT FM Radyosu'nun İstanbul stüdyolarından yayınlanan Çınaraltı programının bir yenisine hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi bu hafta da sizlerle beraber şöyle nostaljik bir yolculuk yapmak istiyoruz. Ancak programı açmadan evvel hepinizi sevgi ve saygıyla selamlamak isteriz. Değerli dinleyiciler, Türkiye'de Müslümanların kurduğu ilk matbaa 17. asrın ilk yarısında 1720'lerde kurulmuştu. Ancak ilk gazetenin çıkışı için aradan bir 100 sene daha geçmesi lazım geldi. Avrupa'da gazetenin ilk örnekleri 16. asırda görülmeye başlamıştı. Zaten gazetede Venediklilerle Avusturyalı arasında yapılan bir harpte cephe haberlerini vermek üzere neşredilen ve bir gazetaya satılan ilk metindir. Gazete ismi de buradan gelir. Araplar, Arapça'da gazeteye ceride adı verilir ki bu ismi bizim ecdadımızda kullanmışlardır. Türkiye'de ilk gazete değerli dinleyiciler İzmir'de neşrolunmuştur. Adı da Simirnaen'dir. Simirna İzmir demektir. Simirnaen İzmirli. İlk sayısı 1824 yılının Mayıs ayında basılmıştır. 4 yıl kadar isim ve sahip değiştirerek çıkmıştır. 1828'de Black Bey adında Türk dostu bir Fransız Lovante'nin eline geçmişti. Black Bey'in hüsnü niyetine vakıf olan zamanın padişahı Sultan II. Mahmut onu İstanbul'a çağırtmış. Kendisine sermaye vermiş ve yine Fransızca fakat devlet taraftarı bir gazete çıkarmasını teklif etmişti. 1831 yılında İstanbul'da neşrolunmaya başlayan Monitör Ottoman işte bu teşebbüsün neticesidir ve uzunca bir süre yaşamıştır. Bu arada o yıllarda merkezde bir çekişme halinde bulunmasına rağmen yine bir Osmanlı eyaleti olan Mısır'da da bir gazete neşrolunmuştur. Ruzname-i Vakai-i Mısriye'dir bu gazetenin adı. Ruzname günlük, Vakai vakalar, Mısriye'de Mısır'a ait demektir. Böylece gazetenin adı Mısır'a ait vakalar günlüğü olarak bugün konuşulan dile çevrilebilir. Bu gazetenin kısmı azamı eski tabiri büyük bir bölümü Arapçaydı. Ancak zaman zaman ve yer yer Türkçe yazılara da yer veriliyordu. 1829 yıllarındaki o buhranlı devre rastlayan Ruzname-i Vakai-i Mısriye sık sık alt değiştirmiş ve neşri de fazla uzun sürmemişti. Yukarıdan beri isimlerini zikrettiklerimizi bir yana bırakırsak, memleketimizde neşrolunmaya başlanan ilk yerli gazetenin Takvim-i Vakai olduğunu söylemek icap eder. Çünkü Takvim-i Vakai bütünüyle Türkçedir ve hakiki manada Türkiye'nin ilk gazetesidir. Bu gazetenin neşrolunmaya başlanmasının tarihi 11 Kasım 1831'dir değerli dinleyiciler. Monitör otlamandan bir iki ay sonraya rastlıyor bu tarih. Çıkarılma emrini veren yine Sultan II. Mahmut'tur. Ancak bu gazete hususi bir gazete değildir. Resmi gazetedir. Ve bu vasfını da Cumhuriyet devrine kadar sürdürmüştür. Hala çıkarılmakta olan resmi gazete, Takvim-i Vakai'nin bir devamı sayılmaktadır. Ancak Takvim-i Vakai ile bugünkü resmi gazete arasında muhteva ve şekil bakımından hayli farklar var. Çünkü o zamanki Takvim-i Vakai'de sadece çıkarılan kanun ve talimatnameler değil, her türlü haberler, resmi ve gayri resmi haberler, adliye vakaları da neşredilmekteydi. Çok kimse bilir, Türkiye'de Türkler tarafından Türkçe ve hususi gazete vasfında neşrolunan ilk gazete, o zamanın meşhur ediplerinden Şinasi Bey ile Agah Efendi'nin, Şinasi Bey, Şair Evlenmesi adlı ilk tiyatro eseriyle, yani Osmanlıca'daki ilk tiyatro eseriyle tanınan şairdir. Agah Efendi ise meşhur Çapanzade sülalesindendir. 1860 yılının Ekim ayında, o zamanki ismiyle teşhirin evvelde kurdukları Tercüman-ı Ahval gazetesi, Türkiye'nin Türkler tarafından Türkçe ve hususi gazete mahiyetinde kurulmuş ilk gazetesidir. Tercüman-ı Ahval, hallere tercüman olan demek. Bundan iki yıl sonra onun daha inkişaf etmişini Şinasi Bey tek başına çıkarmıştır. Tasviri Efkar adıyla, fikirlerin tasviri demek bu da. Tasviri Efkar gazetesinden sonra Türk gazeteciliği süratli bir inkişaf, bir gelişme göstermiştir. Sultan II. Abdülhamit devrinde şahıs başına düşme itibariyle günümüzden daha fazla gazete çıkarılmakta ve okunmaktaydı. Aynı şekilde çok sayıda kitap basıldığını da görüyoruz bu devirde. Türkiye'nin ilk ve resmi gazetesi olan Takvim-i Vekai ile ilk hususi gazete sayılan Tercüman-ı Ahval arasında bir de yarı resmi, yarı hususi bir gazete daha vardır değerli dinleyiciler. Bu gazetenin adı Ceride-i Havadis'tir. Yani Hadiseler Ceridesi, gazetesi. Bu gazetenin çıkışının bizde enteresan hikayesi vardır. Size bu hikayeden bahsedelim. ...1838 yılı sonlarıydı. Kapitülasyonların en cari olduğu, Avrupa baskısının had safhada olduğu devirler. Bu yüzden pek çok ecnebi tebalı kimse İstanbul'da tam manasıyla imtiyazlı bir hayat sürdürüyordu. Malum İngilizlerin ve Fransızların desteğiyle Mısır valisi ayaklanmış, Mısır ordusu Kütahya önlerine kadar gelmiş. Çok buhranlı bir devir. Osmanlı Devleti Rusya'dan yardım istemiş. Bunun üzerine yabancı devletler vaziyete el koymuşlar. İşte böyle buhranlı, sıkıntılı bir devirdi. İşte bu imtiyazlı ecnebilerden bir tanesi William Churchill adında bir İngiliz taciriydi değerli dinleyiciler. Avlanmaya çok düşkündü bu William Churchill. Boş vakitlerinde çiftesini kaptığı gibi soluğu Karacaahmet'le Selimiye sırtlarındaki ormanlık bölgede alıyordu. O zaman buraları hemen hemen tamamıyla boştu, ıssız yerlerden ibaret, çeşitli ağaçlarla doluydu. Bir gün William Churchill yine bu havalide gezinip avlanırken Necati Efendi adında bir adamı 8-10 yaşlarındaki bir çocuğunu yaralamıştı. Çocuk o taraflarda kuzusunu otlatıyormuş. Herif uzaktan kuzuya nişan almış. Bu arada kuzu yerine sahibini vurmuştu. Zaten çevre halkı bu gavurun, ikide bir, o zaman gayrimüslimlere gavur deniyordu malum. Gavur kafir kelimesinin bozulmuş halidir, muharrefidir. İkide bir de gelip de çevre halkı bu gavurun sanki dağ başıymış gibi başına buyruk avlanmasından öfkeliydi. Hadise üzerine hemen şuradan buradan birer ikişer bittiler ve etrafını sardılar Churchill'in. Churchill, ben onu uzaktan domuz sandım da ateş ettim gibilerden kendisini müdafaa etti. Evet, vaka o zamanlar böyle çok oluyordu. Yani domuz avında insanları vurulduğu çok vakiydi. Fakat Churchill'in bu müdafasını dinlemediler. Kendisine şöyle hatırı sayılır bir dayak attılar. Ondan sonra da zabıtaya teslim ettiler. Sonraları kaptanı derya olan Ahmet Fevzi Paşa o sırada Üsküdar muhafızıydı. O da hadiseye kızmış, Churchill'e biraz da kendi makamında dayak attırdıktan sonra tersanede hapsettirmişti. Hapsettirmişti ama kıyamet de kopmuştu. İngiltere sefareti esip savuruyordu. Bir İngiliz tebasına siz nasıl dayak atarsınız, onu nasıl hapsedersiniz, olacak iş mi bu, mahkeme yok, bir şey yok. Protestolar, tehditler gırla gidiyordu. İş kısa zamanda siyasi bir havaya büründürüldü. Hatta bu yüzden Türkiye'nin ilk hariciye nazırı Akif Paşa azledilmişti. İngilizler bununla da iktifa etmediler. Hükümet hadiseden dolayı William Churchill'e hem tarziye hem de maddi tazminat vermeliydi. Yazık ki bu talepler kabul edilmek zorunda kaldı. Churchill'e tarziyeden başka maddi tazminat da verildi. İşte Churchill bu tazminatta, tabi bu William Churchill, Winston Churchill'den farklı meşhur İngiliz başbakanı. Belki aynı ailedendir Churchill ama rastlanan bir soyadı. İşte bu kendisine verilen tazminata bir imtiyaz ekletti. Türkiye'de bir gazete çıkarmak imtiyazı. O zaman bu gibi şeyler imtiyazla olurdu. Hükümet tarafından belli şahıslara belli bir meblağ veya belli bir statü karşılığı tahsis edilen bir imtiyaz da olurdu. Hükümet meseleyi örtbas etmek, bu müşkül durumda bir de İngiltere'nin hasımlığını çekmemek için bu imtiyazı vermeye razı oldu. Halbuki o zamana kadar devletin neşrettiği takvimi ve kayı haricinde hiçbir Türk Türkçe bir gazete çıkarmamıştı. Yediği biraz dayağın ve yattığı birkaç günlük hapsin karşılığı ummadığı bir nimete konmuştu Churchill. Bir fırsat ele geçirmişti, halinden memnundu. Aldığı tazminatla hemen bir matbaa kurma işine girişti. Hazırlıklarını tamamladı ve Ceride-i Havadis adını verdiği gazetesini 1840 yılının 1 Ağustos tarihinde çıkarmaya başladı. Ancak hükümet bu adama imtiyaz verirken bir şart koşmuştu. Gazete bütünüyle müstakil, başka bir ifadeyle hususi olmayacaktı. Yarı resmi bir vasıf taşıyacaktı. İşte bundan dolayıdır ki Türkiye'de Türkler tarafından çıkarılan ilk hususi gazete Tercüman-ı Ahval'dir deniyor. Çünkü Churchill'in Ceride-i Havadis'i yarı resmi, yarı hususi bir gazeteydi. Churchill ticaret hayatından gelme pratik bir kimseydi. Gazetesini tutundurmak, halka tanıtmak ve sevdirmek için ilk 3 sayısını parasız olarak dağıttı. Böylece okuyucunun dikkatini ve alakasını topladıktan sonra 4. sayıdan itibaren parayla satmaya başladı. Ceride-i Havadis değil, günümüze göre 20 yıl sonra çıkarılacak olan Tercüman-ı Ahval ve Tasvir-i Efkar'a göre bile basit ve iptidai bir hava taşıyordu. Günlük hadiseleri günü gününe verme imkanından mahrumdu. Yazıları daha çok Avrupa'da geçen bir takım garip hadiseler, Amerika, Çin, Hindistan gibi uzak ülkelere dair coğrafi ve meraklı mevzular oluşturuyordu. Gazeteden daha ziyade bir mecmua çeşnisi içindeydi. Okuyucularını ise, o zamanki ismiyle karilerini ise, umumiyetle İstanbul'un yüksek tabakası, büyük devlet memurları ve Levanten denilen tatlısu frenkleri, yani İngiliz, Fransız, İtalyan olup da Osmanlı ülkesine yerleşmiş burada yaşayan kimseler teşkil ediyordu. Geniş halk yığınları gazeteye pek iltifat etmiyordu. Hatta tek tük alıp okuyup da okuyan bazı kimseleri de zübbelikle itham ediyorlardı. Churchill'in gazetesi belki bizim için haysiyet, şikes, onur kırıcı bir hadise üzerine kurulmuştu. Ama hemen bütün neşriyatında samimi bir Türk dostu olarak böyle bir yol takip etti Churchill ve Osmanlı memleketi ve Osmanlı milletinin hizmetinde yürüdü. Kuruluşundan 6 yıl kadar sonra William Churchill vefat etti ve gazetenin idaresi oğlu Alfred Churchill'e intikal etti. O da babasının yolunu ve planını tatbik etmeye devam eyledi. Celide-i Hadis ilk çıktığı hal ve şekliyle muayyen hemen hiçbir değişiklik göstermeden 16 yıl kadar neşriyatını devam ettirdi. 1854-1855 yılları arasında patlak veren Kırım Harbi esnasında bir yenilik yaptı. Harp haberlerini en kısa zamanda okuyucuya ulaştıracak ilaveler neşretmeye başladı. O sırada bu ilaveler pek büyük rağbet gördü ve halk adeta bunu kapışır oldu. Bazı günler fırından çıkacak ekmeği bekler gibi halk matbaanın önünde birikiyor, makinalardan çıkan mürekkepleri kurumamış ilaveleri bekliyordu. Çoğu zaman o günlerin fazla inkişaf etmemiş imkanlarıyla çalışan makinalar bu talepleri kafi miktarda karşılayamıyordu bile. Gazetenin umumi yapısındaki ilk büyük değişiklik Şinasi Bey ile Agah Efendi'nin Tercüman-ı Ahval gazetesini çıkarmaya başlamaları üzerine görüldü. Tercüman-ı Ahval çıkıncaya kadar rakipsizdi Celide-i Havadis. Karşısında hakiki manada derli toplu bir gazete görünce kendisini toparlamak mecburiyetinde kaldı. Bazı yeniliklere müracaat etti. Ruzname-i Celide-i Havadis adı altında magazin mahiyetinde günlük ilaveler tanzim etti. Bu ilaveler önce bir yaprak yani iki sayfadan ibaretti. Hemen sonra iki yaprak yani dört sayfaya çıkarıldı. İlk hikayeler ve ilanlar bu ilavelerde göze çarpıyor. Bir müddet sonra Celide-i Havadis kendisini kapattı. Ruzname-i Celide-i Havadis asıl gazetenin yerini aldı. ...17 Eylül 1864 tarihini taşıyan yeni şeklin ilk nüshasında yapılan değişiklik okuyuculara şöyle anlatılmaktadır değerli dinleyiciler. Babam olan Celide-i Havadis gazetesi yaşının fazlalığından dolayı artık istirahat köşesine çekilmekte, bu haberler dünyasına veda etmekte ve onun bütün dertlerini, mihnetlerini bana terk eylemektedir. Gerçi ben daha parmağını emen yaşta bir çocuk isem de babamın bana bıraktığı vazife ve hizmeti yerine getirmeyi kendime bir borç sayıyorum. Böylece şimdilik haftada 5 gün, cuma ve pazarlar hariç olmak üzere çıkacağım. Babama layık olmaya çalışacağım. Fakat bu meslek onun zamanına göre hayli inkişaf etmiş olduğundan ilk günlerde biraz kusurlarım olursa muhterem okuyucularımdan bunların affını rica ederim. Evet, gazetenin ağzından böyle bir ilan vardı. Bu mizah karakterli satırlar gazetenin o zamanki yazarlarından, muharrirlerinden, Sait Efendi'nin kaleminden çıkmıştı. Sait Efendi kim? Sonradan devlet hizmetine geçerek hızla yükselen ve Sultan Hamid ve 2. Meşrutiyet devirlerinde tam 9 kere sadrazamlık makamına gelen meşhur Sait Paşa. Namı diğer Şapur Çelebi. Değerli dinleyiciler, Celide-i Havadis bundan sonra sık sık yeni teşebbüslerde bulundu, kendini yenilemeye çalıştı. Fakat hızla inkişaf eden matbuat hayatında, basın hayatında artık öyle fazla bir tutunma imkanı bulamadı. İkinci sınıf bir gazete derecesine düştü. Sütunlarında yetiştirdiği başta Ahmet Rasim Bey olmak üzere muharrirler ve devlet adamlarının sayısı bir hayli kalabalıktır. En son Mehmet Efendi adında bir zatın malıyken 19. asrın sonlarında bir gün sessiz sedasız kapandı. 65 yılı aşkın bir neşriyat hayatı vardı.
Dinle evlat, sana bir çift söylenecek sözüm var. Beni bil. bilmek ister isen, Hakk'a bağlı özüm var. Beni bilmek ister isen, Hakk'a bağlı özüm var. Neslim bana dükkan etmiş, yüreğimde sızım var. Neslim bana dükkan etmiş, yüreğimde sızım var. Bu sayfalar tanır beni, o bu kitaplar tanır. Şanlı tarih dile gelse bütün dünya utanır. İlim, irfan, medeniyet yaymak için büyüdüm. İçin değil, hizmet için yürüdüm. Kuru kavga için değil, hizmet için yürüdüm. Bir küçücük beylik idim, üç kıtayı bürüdüm. Bir küçücük beylik idim, üç kıtayı bürüdüm. Gözyaşını şefkat ile silmişim. Vatan, namus, din ve devlet kıymetini bilmişim. Vatan, namus, din ve devlet kıymetini bilmişim. Irzıma göz dikenlerim, haklarımdan gelmişim. Irzıma göz dikenlerim, haklarımdan gelmişim. Bu hisarlar tanır beni, ha bu kalalar tanır. Nal sesimi işitenler kıyamet koptu sanır.
Dinle evlat, sana bir çift söylenecek sözüm var. Beni bilmek istersen, Hakk'a bağlı özüm var. Neslim bana bühtan etmiş, yüreğimde sızım var. Bu sayfalar tanır beni, ha bu kitaplar tanır. Şanlı tarih dile gelse, bütün dünya utanır. Bilim, irfan, medeniyet yaymak için büyüdüm. Kuru kavga için değil, hizmet için yürüdüm. Bir küçücük beylik idim, üç kıtayı bürüdüm. Bu tepeler tanır beni, ha bu ufuklar tanır. Şarttan güneş doğduğunda gölgem garba uzanır. Mazlumların gözyaşını şefkatle silmişim. Vatan, namus, din ve devlet kıymetini bilmişim. Irzıma göz dikenlerin haklarından gelmişim. Bu hisarlar tanır beni, ha bu kalalar tanır. Nal sesimi işitenler kıyamet koptu sanır.
Değerli dinleyiciler, günümüzde pek çok ülke gibi Türkiye'de Amerika'dan askeri yardım alıyor. Ama bundan bir asır önce yardım talebinde bulunan Türkiye değil, Birleşik Amerika idi. Hem de istediklerini aldırmak için İstanbul Limanı'na bir gemi göndermişti. Değerli dinleyiciler, Birleşik Amerika ile Türkiye arasındaki resmi münasebetlerin başlaması demek olan ilk vesika 7 Mayıs 1830 tarihinde Sultan II. Mahmut zamanında imzalanan dostluk ve ticaret anlaşmasıdır. Ticari münasebetler 1785'ten beri fiilen devam ediyordu. Hatta Osmanlı Devleti Cezayir korsanlarına karşı Amerika'nın darüsülh olduğunu, yani müttefik olduğunu, bundan dolayı Cezayirli korsanların Amerikan gemilerine saldırmamalarını temin etmişti. Amerika bu hususta Osmanlı Devleti'nden yardım istemişti. İlk Amerikan gemisi Sultan 3. Selim zamanında 1797 tarihinde İzmir'e ve 1800 tarihinde İstanbul'a gelmişti. İlk Amerikan konsolosluğu 1802 tarihinde İzmir'de açılmıştı. Türkiye ile Amerika arasında resmi bir muahedeye, resmi bir anlaşmaya dayanan münasebetler kurulmadan evvel Andrew Jackson'ın Birleşik Amerika Başkanlığına seçilmesi dolayısıyla zamanın padişahı Sultan II. Mahmut kendisine bir tebrik ve iyi temenniler mesajı göndermişti. Andrew Jackson da bunu büyük bir nezaket ve içtenlikle cevaplandırmıştı. Andrew Jackson Amerika'nın meşhur başkanlarındandır. Dolarlarda parası olanlardan, dolarda resmi olanlardan. Birleşik Amerika'nın güney komşusu Meksika. Bu sıralarda İç kargaşalardan bir türlü kurtulamıyordu değerli dinleyiciler. Bir memleketi ayakta tutabilecek olan üç müessese, yani idare, ordu ve maliye Meksika'da çok zayıftı. Bunun neticesi Teksas'a gelip de yerleşmiş olan Amerikalıların organize ettikleri bir ayaklanma neticesinde bu eyalet, Teksas eyaleti 1836 yılında Meksika'dan ayrıldı, Amerika'ya katıldı. Meksika önce bunu önlemeye teşebbüs etti ama muvaffak olamadı. Bu hadise İki devlet arasındaki bir seri anlaşmazlığın başlangıcı oldu. Meksika, vaktiyle İspanyol sömürgesi olan, halkın İspanyolca konuştuğu bir memleketti. Amerika'nın doğusu ise daha ziyade İspanyolların elindeyken birer ikişer Birleşik Amerika'nın eline geçti. Bu anlaşmazlıklar zamanla hallolacağına gittikçe gelişti. 1846 tarihinde bir harp koptu. Bu harp Amerika'nın askeri gücünü önemsemeyen Meksika'nın aslında bu sahada umulduğundan çok daha zayıf olduğunu ortaya koydu. Meksikalıların hakikaten inatla, cesaretle muharebe etmelerine rağmen mağlubiyet kaçınılmaz oldu. Ve 1848 tarihinde imzalanan Guadalupe-Hidalgo muahedesi, sulh muahedesi, sulh anlaşması neticesinde Meksika topraklarının yarısını Kaliforniya, Nevada, Utah, Arizona ve New Mexico eyaletleriyle Colorado eyaletinin bir kısmını Amerika'ya terk etmek zorunda kaldı. Yani Teksas'ı almak için harbe giren Meksika çok daha fazla toprak kaybetti. Bu harp, Birleşik Amerika ile Meksikalıların arasındaki bu harp, büyük kısmı pek çorak ve kayalık bölgeleri, vahşi ve ıssız çölleri ihtiva eden ve ekseriyetle insanların yaşamadığı sahalarda cereyan etti. Motorlu vasıtaların mevcut bulunmadığı bu devirde, harp esnasında Amerikan ordusu en büyük sıkıntıyı nakliye ve ikmal mevzuunda çekti. Savaşan birliklere yiyecek, su, cephane ve yaralılar için gereken sıhhi malzemenin ulaştırılması büyük bir mesele olmuştu. Harpten sonra Amerika bu meseleyi katı şekilde halletmeye karar verdi. 19. asırda Avrupa devletlerinin Orta Doğu'da giriştikleri sömürgecilik harplerinde nakliye için çöllere ve çorak sahalara fevkalade mukavemet gösteren develerden faydalandıkları biliniyordu. Amerika'da ordu nakliye sistemini deve katarlarıyla takviye etmeye, hatta bunu ön plana almaya karar verdi. Ancak Bu sırada develerin bol olarak bulunduğu bölgelerde bölgelerle fazla teması ve resmi münasebetleri bulunmadığı için bu hususta Osmanlı Devleti'ne müracaat etmeye karar verdi. Amerikan donanmasının bir nakliye gemisi 1855 yılının teşhirinin evvel yani Ekim ayında İstanbul'a geldi. Bu geminin kumandanı David Nixon Porter'dı. Bu şahıs daha sonra Amerika Deniz Kuvvetleri'nde amiral olarak hizmet etti ve 12 Nisan 1861 yılında başlayıp da 4 yıl süren kanlı ve yıpratıcı dahili harp, iç savaş sırasında büyük şöhret kazandı. Babası kumandan David Porter ise Amerika'nın ilk İstanbul sefiridir. 1831 ve 1843 yılları arasında bu vazifeyle İstanbul'da bulunmuştu ve Türk-Amerikan dostluğunun temelini atmıştı. Sultan II. Mahmud'un şahsi dostluğunu kazanmıştı. Türkiye'de çok sevilmişti ve kendisi de çok sevdiği bu memlekette vefat etmişti. Cenazesinin Amerika'ya nakli esnasında Sultan II. Mahmud'un emriyle pek parlak bir merasim tanzim olunmuştu. Değerli dinleyiciler, Birleşik Amerika'nın İstanbul Sefareti, Osmanlı Hariciye Nezaretine 1855 tarihinin 29 Ekim'inde bir müzekkere yazı gönderdi. O yazıda şöyle diyordu. Amerika Birleşik Devletleri tarafından bundan sonra Meksika ve Kaliforniya'da deve kullanılmasının usul edinilmesine karar vermiş ve İstanbul'dan 30 baş devenin getirtilmesi için Bahriye subaylarından Mr. David'in kumandasındaki bir gemiyi bu tarafa göndermiş olduğundan Türkiye ile Amerika arasında mevcut bulunan iyi münasebetler ve dostluk dolayısıyla Osmanlı Devleti bir çift erkek ve bir çift dişi deve verdiği takdirde bunun büyük bir memnuniyet tevlid edeceğini doğuracağını Amerika sefiri arza ve beyana cesaret eder. Vesikanın özeti böyledir değerli dinleyiciler günümüzün Türkçesiyle. Bu sırada Sadrazam Mehmet Emin Ali Paşa'ydı. Meseleyi ve kendi fikirlerini Saray Başkatipliğine şu yazıyla aksettirdi. Amerika Devleti'nde deve kullanılmasına karar verilerek 30 baş devenin getirtilmesi için İstanbul'a bir gemi yollanmış. Bir çift erkek ve bir çift dişi olmak üzere iki çift devenin verilmesi ricasına dair sefaretten gelen yazının tercümesi Padişah Hazretleri tarafından görülmek üzere arz ve takdim olundu. İstenen iki çift deve aslında pek az bir şey olduğundan ve verilmesi padişahımızın şanı gereği bulunduğundan alasından tedarik edilerek sefarete verilmesi ve bedelinin devlet hazinesinden ödenmesi hakkında hünkârın iradesi nasıl çıkarsa ona göre hareket edilecektir diye bir üst yazı yazmıştı. Zamanın padişahı Sultan Abdülmecid'di. O da bu hususta müsbet bir irade buyurdu. Sadrazam ve saray başkatibine şöyle irade etti. Sadaret tezkeresi ve sefaretin yazısı padişah tarafından görülmüştür. İstenen iki çift devenin alasından tedarik edilerek bedelinin hazinece ödenip sefarete verilmesi uygun görülmüştür. 13 Kasım 1855. İşte değerli dinleyiciler böylece Birleşik Amerika'nın damızlık için istediği 4 deve bedelsiz olarak verilmiş. Öbür 30 deve de bedeli karşılığında piyasadan satın alınıp Amerika'ya götürülmüştür. Bunlar ordu hizmetinde kullanılacakları için böylece Osmanlı Devleti, Türkiye, Birleşik Amerika'ya askeri bir yardımda bulunmuş oluyordu. Nitekim bu develer üretilip nakliye katarları kurulmuş ve Amerikan iç savaşında da bunlardan rahatlıkla istifade edilmiştir. Evet, bu evraklar halen devlet arşivlerinde mahfuzdur değerli dinleyiciler.
Uyguristan, Kırgızistan, kırıp kuygenler. Ana yurdum Türkistan'ı bölüp kuygenler. Ana yurdum Türkistan'ı bölüp kuygenler. Özbek, Türkmen, Uygur, Tatar, Azer bir boydu. Kara kalpak, Kırgız, Kazak, bunlar bir soydu. Özbek, Türkmen, Uygur, Tatar, Azer bir boydu. Kara kalpak, Kırgız, Kazak, bekler, aldan bekler, ey Türk'ü dinle. 40 asırlık tarih keza ait Bolgen Türk'e. 40 asırlık tarih keza ait Bolgen Türk'e. Özbek Türkmen Uygur Tatar Azer bir boyu. Kara Kalkan Kırgız Tatar bunlar bir soyu. Özbek Türkmen Uygur Tatar Azer bir boyu. Kara Kalkan Kırgız Tatar bunlar bir soyu. Türkistan Azerbaycan ey güzel yurdumuz. Türkistan Anadolu ey güzel yurdumuz. Sen gel kurban moleylik ey ana yurdumuz. Sen gel kurban moleylik ey ana yurdumuz. Özbek Türkmen Uygur Tatar Azer bir soydu. Kara Kalkan Kırgız Tatar bunlar bir soydu. Özbek Türkmen Uygur Tatar Azer bir soydu. Kara Kalkan Kırgız Tatar bunlar bir soydu.
Değerli dinleyiciler, bu haftalık da bu kadar. Haftaya bir başka Çınaraltı programında radyonuz TGRT FM'de buluşuncaya dek hoşça kalın.
Çınaraltı.